Akıllı telefon dünyasındaki gelişim gerçekten heyecan verici arkadaşlar. Bugün orta üst seviye bir telefonla 4K video kaydı gerçekleştirip çektiğimiz videoları düzenleyebiliyor, ardından da istediğimiz yere yükleyebiliyoruz. İşte bu gelişimin arkasındaki en büyük paylardan biri de performans seviyesinde her sene ciddi ilerleme kaydeden mobil işlemciler. Evet, bu videomuzun konusu da işte o mobil işlemcilerden birisi olan Samsung'un Exynos 8890 platformu. Bugün Samsung Galaxy S7 ailesinden Note 7'ye kadar iddialı telefonlarda kullanılan Exynos 8890'ın teknik tasarım seviyesinde rakiplerinde olmayan bazı önemli özellikleri mevcut. Bunların hepsinden bahsedeceğim, ancak şimdi isterseniz ana hatları itibariyle Exynos 8890'ı hatırlayalım, daha sonrasında derinlere ineceğiz ve geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Hotchips konferansında anlatılan detayları itibariyle Exynos 8890 neden önemli, hangi açılardan rakiplerinden ayrılıyor, bunlara daha yakından bakacağız. Exynos 8890 ARM'ın Big Little platformu kapsamında iki kümede toplam 8 çekirdekle geliyor. Yüksek performans için Samsung'un sıfırdan geliştirdiği M1 çekirdekleri, enerji verimliliği için ise ARM'ın standart tasarıma sadık kalan Cortex-A100 çekirdekleri kullanılıyor. Bu işlemci için Samsung'un iki ayrı frekans planından bahsedebiliriz. A100 çekirdekleri 1.6 GHz'de ya da daha spesifik olmak gerekirse 1.58 GHz'de çalışırken M1 çekirdeklerinin hızı ise yük durumuna göre değişiklik gösteriyor. Eğer 4 tane M1 çekirdeğinin tamamı yük altındaysa frekans 2.3 GHz, sadece 1 veya 2 çekirdek yük altındaysa frekans 2.6 GHz'e kadar çıkabiliyor. Her ikisi de 32 bit olan çift kanal bellek kontrolcüsü üzerinden low power, yani düşük güç tüketimli DDR4 bellek yönetimini üstlenen ve saniyede 29 GB yakın band genişliği sunabilen platformun grafik kanadını ise ARM'ın bugün bir mobil platformda kullanılabilecek en büyük GPU tasarımı olan 12 çekirdekli Mali-T880 MP12 GPU tasarımı üstleniyor. Yalnız burada ilginç bir detay söz konusu arkadaşlar. Galaxy S6 serisi ve Note 5'te kullanılan Exynos 7420 platformu 8 çekirdekli GPU'su ile 770 MHz görebilirken, hatta bir üst frekans limiti engellenmiş olmasaydı 800 MHz'in üzerine çıkabilirken, Exynos 8890'da frekans için frene basıldığını görmekteyiz. Bunu şu şekilde açıklayabilirim. Yörüngede sistem platformunda GPU tercihi üst segment için iki temel prensibe dayanıyor. Bunlardan ilki, yörüngede sistem platformu içinde daha az alanı kaplayan, yani daha az donanımsal kaynağa sahip olan ancak çok daha yüksek frekans seviyesinde çalışan GPU'lar. Bu tercih bugün en büyük savunucusu Kirin işlemci ailesi de Huawei. İkincisi ise kullanılabilecek en büyük GPU tasarımını daha düşük frekans seviyesinde uygulamak. Exynos 8890 nispeten bu prensibe dayanıyor. Aslına bakarsanız nispeten diyorum, çünkü 650 MHz ile öyle çok düşük frekans seviyesinde çalıştığını söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Her iki koşulda da temel gaye en yüksek performansı en düşük enerji tüketimiyle sunabilmek. Ya da bir başka ifadeyle watt başına en yüksek performansı verebilmek. Tabii fiziksel maliyetler, farklı GPU paketleri için değişik lisans bedelleri, GPU boyutuna bağlı tasarım tercihinin üretim verimliliği etkisi gibi başlıkları da listenin uzayan maddeler arasına koyabiliriz arkadaşlar. Gelelim Exynos 8890'ın tamamıyla Samsung tasarımı olan M1 çekirdeklerinin farkına. Hatırlayanlar olacaktır, AMD Zen videosunda işlemci mimarisine fark yaratan unsurların başında branch prediction, yani dallanma öngörüsünün geldiğini, bundan dolayı detayları ifşa etmemek adına üreticilerin genelde branch prediction ile ilgili inovasyonların patentini almaktan çekindiğini dile getirmiştim. Pipeline olarak tabir ettiğimiz iş hattına dayalı mikro işlemci mimarilerinde çalıştığı istenen programın instruction set, yani buyruk kümesi, ki buna donanım ve yazılım arasındaki bağlayıcı bölge de diyebiliriz, zira doğal veri tipleri, komutlar, kayıtlar, adresleme modları, bellek mimarisi ve I/O kontrolü gibi temel fonksiyonların tamamını içerir. İşte burada denetim akışının değiştiği noktaya gelindiğinde atlanıp atlanmayacağını geçmişine bakarak veya tahminde bulunarak karar vermeye dallanma öngörüsü diyoruz arkadaşlar. Yüksek performans için dallanmada nasıl bir yol izleneceği önemli, çünkü işlemcinin yürürlükteki buyruğu bitirmeden bir sonraki buyruğu bilmesi gerekir, zira bu da bir sonraki hedef olarak hangi adrese gidileceği bilgisini en önemli önceliklerden birisi haline getirir. Günümüzün modern işlemcileri dallanma öngörüsü için değişik yöntemlerle %90'ın üzerine doğru tahmin yürütebilse bile, hem yanlış tahmin miktarını azaltmak hem de yanlış kararda hızlı reaksiyon gösterebilmek için firmalar dallanma öngörüsüne yönelik değişik yöntem ve teknolojiler deniyorlar. İşte Samsung'un M1 çekirdekleri tam da bu noktada farkını belli ediyor. Çünkü PC pazarında, örneğin daha önce AMD tarafından Bobcat ve Jaguar tabanlı işlemcilerindeki, bana göre henüz piyasaya çıkmayan Zen tabanlı işlemcileri bir tarafa tarafa bırakırsak eğer, AMD'nin son 10 yılda geliştirmiş olduğu en iyi mimarilerdir ve bugün oyun konsollarında hala kullanılmaktadır. İşte bu tasarımın sahip olduğu yapay sinir ağı ve onun üzerindeki algılayıcıları kullanarak dallanma tahmininde bulunma yöntemi Samsung tarafından M1 çekirdeklerinde kullanılıyor. İlginç olansa kat planındaki kimi tasarım özelliklerini AMD'nin Bobcat mimarisine benzettiği M1 çekirdek tasarımını geliştiren Samsung'un Amerika'daki ekibinin başında döneminde AMD'nin Bobcat mimarisinin tasarım ekibine şeflik yapan Brett Burgess bulunuyor. Samsung'un 3 yıllık çalışmayla geliştirdiği M1 çekirdek tasarımındaki yapay sinir ağı konseptiyle amaçlanan insan sinir sistemini modellemek ve datalar arası ilişkilendirme, sonuç üretme, öğrenme ve hafıza alma gibi yeteneklerden istifade edebilmek. Yani doğumundan itibaren sürekli öğrenen, yani bir başka ifadeyle yaşayarak öğrenen, buna bağlı olarak temel öğrenme mekanizması olan nöronlar, yani sinir hücreleri arasındaki bağlantıların oluşum şekli işlemcilere matematiksel bir sistemle aktarılmak isteniyor. Aslına bakarsanız yapay sinir ağı konsepti ve üzerinde çalışan algılayıcılarla dallanma öngörüsündeki gelişim gösterebilmenin temel gayesi de işte bu sistemi matematiksel olarak işlemcilere aktarabilmek. Bu yöntemde işlem birimleri nöronlar ve geleneksel işlemcilerin sıralı hesaplama işlevselliğine kıyasla buradaki asıl kazanım işlem birimlerinin arasındaki yoğun bağlantı sayesinde toplam iş hacminin daha fazla olması, zaten bu sayede gelişmiş dallanma öngörüsü mümkün kılınıyor ve tahminde bulunulurken bakılan büyük boyutlu geçmiş kayıtlar çok daha hızlı bir şekilde yorumlanabiliyor. Dolayısıyla muadileyle kıyasladığımızda dallanma öngörüsü için Samsung'un gerçekten çok hızlı bir mikro işlemci mimarisi tasarladığını söyleyebilirim. Ancak pek tabii ki bu tek başına en hızlı işlemciyi yapmak için yeterli kriter değil. Bellek hiyerarşisi, kayar nokta ve tam sayı ünitesi gibi yürütücülerin nasıl konfigür edildiği en hızlı işlemciyi yapma serüveninde gerçekten büyük önem taşıyor. Ama günün sonunda Samsung'un bir sonraki özel işlemci tasarımı için sağlam bir zemin hazırladığını da göz ardı edemeyiz arkadaşlar. Diğer detaylara baktığımız zaman M1 çekirdeklerinin her birinde 64 kilobayt büyüklüğünde buyruk belleği olduğunu görüyoruz. Samsung'a göre buyruk belleği hem düşük güç tüketimine hem de düşük erişim süresine sahip. Dolayısıyla buyruk çağrımı hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Bir sonraki aşama olan çözümlemede ise çevrim başına 4 buyruk mümkün kılınmış. Buyrukların pek çoğu doğrudan tekil mikro işlem birimine adresleniyor ve burada yükleme ve tutma işlemleri sırasız şekilde gerçekleştirilebiliyor. Üstelik bu tasarım çerçevesinde belleğe çağırma da çok akışlı yapılabiliyor. Yürütme birimleri ise tam sayı işlemleri için 96 girdili fiziksel kayıt dosyasına sahip. Kayar nokta ünitesi ise akümülatör tarafında işlemler için 5 döngüye ihtiyaç duyuyor. Exynos 8890'da M1 kümesinin, yani yüksek performanslı özelleştirilmiş çekirdek kümesinin kat planına baktığımızda 2 MB büyüklüğünde 16 yolu seviye 2 bellek biriminin kullanıldığını görüyoruz arkadaşlar. Samsung gerçekten sağlam bir iş ortaya koymuş. Çevrim başına komut verimliliği olarak M1 çekirdeğinin Qualcomm'un Creo'sundan daha başarılı olduğunu söylemem gerek. Bana kalırsa peak değer olarak 2.6 GHz'de 3 watt sınırına dayanan çekirdek güç tüketiminin bir sonraki fazda mutlaka optimize edilmesi gerekiyor. Ancak günün sonunda 3 yıl gibi bir süredeki çekirdek tasarım sürecinin 2015'te bittiğini düşünürsek eğer, 2012'de başlayan, yani aslına bakılırsa bizler Galaxy S3'ü kullanmaya başladığımız dönemde Samsung mühendisleri de Galaxy S7 ve Note 7 gibi cihazlarda kullanılacak işlemcinin temellerini atmaya başlamıştı. Bu açıdan bakıldığında Samsung'u gerçekten tebrik etmek gerekiyor arkadaşlar. Gelecek sene için Samsung'un 10 nanometre FinFET geometrisiyle çekirdek frekansını yükseltip seviye 2 veya seviye 3 bellek için daha yüksek kapasite tercihinde bulunarak radikal performans zıplaması yapması da ihtimaller dahilinde yer alıyor. Evet arkadaşlar, aslına bakarsanız bırakın beni saatler boyunca konuşayım. Ancak sizler için kısa, öz, izlemesi kolay ve aynı zamanda izlerken öğreten bir video yapmak istedim. Samsung'un M1 çekirdeklerini önemsiyorum çünkü akıllı telefon dünyasındaki mobil işlemci yarışında yapay sinir ağ konsepti üzerinde algılayıcılarla dallanma tahminine yönelik bir takım yenilikler getiren başarılı bir tasarım olmuş. Umarım bu yeniliklerin sayısı sadece Samsung tarafında değil, tüm mobil ekosistem çerçevesinde artarak devam eder çünkü bunların artması performans tarafında bizlere daha fazla kazanım sağladığı gibi katma değerli hizmet ve teknolojilerin hayatımıza girmesini de önünü açıyor diyebilirim. Evet, ben Erdi Özdağ. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın.